Diriliş ve Yaşam. Yuhanna 11-12. Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Öngördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun eğmesini isteyen ve onunla sonsuz bir esenliğe sahip olmasını arzu eden Esenlik Rabbi Tanrı'nın adıyla sizleri selamlıyoruz. Doğruluk Yolu adlı programımızı sunmak üzere bugün tekrar sizlerle beraber olabildiğimiz için mutluyuz. Kutsal Müjde, yani İncil kitabında yaptığımız çalışmanın bu noktasında İsa Mesih'in birçok adı bulunduğunu görüyoruz. Bu isimler bize onun kim olduğunu anlayabilmemiz konusunda yardımcı olurlar. Daha önce İsa'ya şu isimlerle hitap edildiğini duymuştuk. Başlangıçta Tanrı'yla beraber olan Söz, En Yüce Olanın Oğlu, İnsanoğlu, Tanrı Kuzusu, Kurtarıcı, Yaşam Veren Ekmek, Dünyanın Işığı, Yücelik Rabbi, Koyunların Ağılının Kapısı ve İyi Çoban. Bugün İsa'nın iki başka adını daha göreceğiz. Bu adlar şunlar: Diriliş ve Yaşam. İsa'nın Yahudilerin ülkesinin her yerinde öğreterek, iyilikler yaparak, hastaları, felçlileri, körleri ve cine tutsak olanları iyileştirerek nasıl yolculuk ettiğini görmüştük. Onu büyük bir kalabalık izledi. Ancak Ferisiler olarak bilinen din uzmanları İsa'yı çok kıskanıyorlardı. Ama yine de onun konuşurken sergilediği bilgeliğini ve yaptığı mucizeleri inkar edemediler.
Bugün müjdeyi okumaya devam etmeyi planlıyoruz. İsa'nın insanların ona inanabilmeleri için ondaki Tanrı yüceliğini açıklayan nasıl bir başka doğaüstü mucize yaptığını göreceğiz. Yuhanna müjdesinin 11. bölümünü okuyoruz ve kutsal yazılar şöyle diyor. Yuhanna 11:1-44. Meryem ile kız kardeşi Marta'nın köyü olan Beytanya'dan Lazar adında bir adam hastalanmıştı. Meryem, Rab'be güzel kokulu yağ sürüp saçları ile onun ayaklarını silen kadındı. Hasta Lazar ise Meryem'in kardeşiydi. İki kız kardeş İsa'ya, Rab, sevdiğin kişi hasta diye haber gönderdiler. İsa bunu işittiği zaman, bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak, Tanrı'nın yüceliğine, Tanrı oğlunun yüceltilmesine hizmet edecek dedi. İsa Marta'yı, kız kardeşini ve Lazar'ı severdi. Bu nedenle Lazar'ın hasta olduğunu duyduğu zaman bulunduğu yerde iki gün daha kaldıktan sonra öğrencilerine Yahudiye'ye dönelim dedi. Öğrenciler Rabbi dediler. Yahudi yetkililer demin seni taşlamaya kalkıştılar. Yine oraya mı gidiyorsun? İsa şu karşılığı verdi. Günün 12 saati yok mu? Gündüz yürüyen sendelemez. Çünkü bu dünyanın ışığını görür. Oysa gece yürüyen sendeler, çünkü kendisinde ışık yoktur. Bu sözleri söyledikten sonra, dostumuz Lazar uyudu diye ekledi. Onu uyandırmaya gidiyorum. Öğrenciler, Ya Rab dediler, eğer uyuduysa iyileşecektir. İsa Lazar'ın ölümünden söz ediyordu ama onlar olağan uykudan söz ettiğini sanmışlardı. Bunun üzerine İsa açıkça, Lazar öldü dedi. İman edesiniz diye, orada bulunmadığıma sizin için seviniyorum. Şimdi onun yanına gidelim. İkiz diye anılan Thomas öbür öğrencilere, biz de gidelim, onunla birlikte ölelim dedi. İsa Beytanya'ya yaklaştığı zaman Lazar'ın 4 gündür mezarda olduğunu öğrendi. Beytanya, Yeruşalim'e 15 ok atımı kadar uzaktaydı. Birçok Yahudi, kardeşlerini yitiren Marta ile Meryem'i avutmaya gelmişti. Marta, İsa'nın geldiğini duyduğu zaman onu karşılamaya çıktı. Meryem ise evde kaldı. Marta İsa'ya, Ya Rab dedi, burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Şimdi bile Tanrı'dan ne dilersen Tanrı'nın onu sana vereceğini biliyorum. İsa, kardeşin dirilecektir dedi. Marta, son gün diriliş günü onun dirileceğini biliyorum dedi. İsa ona, diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? Marta, evet ya Rab dedi. Senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim. Bunu söyledikten sonra gidip kız kardeşi Meryem'i gizlice çağırdı. Öğretmen burada, seni çağırıyor dedi. Meryem bunu işitince hemen kalkıp İsa'nın yanına gitti. İsa henüz köye varmamıştı. Hala Meryem'in kendisini karşıladığı yerdeydi. Meryem ile birlikte evde bulunan ve kendisini teselli eden Yahudiler, onun hızla kalkıp dışarı çıktığını gördüler. ağlamak için mezara gittiğini sanarak onu izlediler. Meryem, İsa'nın bulunduğu yere vardı. Onu görünce ayaklarına kapanarak, "Ya Rab," dedi, "burada olsaydın kardeşim ölmezdi." Meryem'in ve onunla gelen Yahudilerin ağladıklarını gören İsa'nın ruhunu hüzün kapladı, yüreği sızladı. "Onu nereye koydunuz?" diye sordu. Ona, "Ya Rab, gel gör," dediler. İsa ağladı. Yahudiler, "Bakın onu ne kadar seviyormuş," dediler. Ama içlerinden bazıları, "Körün gözlerini açan bu kişi, Lazar'ın ölümünü de önleyemez miydi?" dediler. İsa yine derinden hüzünlenerek mezara vardı. Mezar bir mağaraydı, girişinde de bir taş duruyordu. İsa, "Taşı çekin," dedi. Ölenin kız kardeşi Marta, "Rab, o artık kokmuştur, öleli 4 gün oldu," dedi. İsa ona, "Ben sana, iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi?" dedi. Bunun üzerine taşı çektiler, İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi, "Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu çevrede duran halk için beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim." Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, "Lazar, dışarı çık," diye bağırdı. Ölü, elleri ayakları sargılar ile bağlı, yüzü peşkir ile sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere, "Onu çözün, bırakın gitsin," dedi. Bu hayretler uyandıran öyküye son vermeden önce, İsa'nın yaptığı bu büyük mucize hakkında biraz durup düşünmemiz bizler için yararlı olacak. Dünyanın yaratılışından günümüze kadar hiç kimse 4 gün süreyle mezarda kalmış olan ölü bir bedene yaşam veren birinin varlığından söz edildiğini duymadı. Bu ölü beden artık çürümeye ve kokmaya başlamıştı. Ama İsa yine de çürüyen ve kokan bir ölü bedeni yaşama döndürdü. Ölümün gücü Rab İsa için bir sorun teşkil etmiyordu. Çünkü o Tanrı'nın sözüdür. Tanrı'nın gökyüzünden gelen yaşamının ta kendisidir. Tanrı nasıl kendi içinde yaşama sahip ise, aynı şekilde Mesih de kendi içinde yaşama sahiptir. Tanrı nasıl ölü bedenleri diriltebiliyor ve onlara yaşam verebiliyorsa, İsa da aynı şekilde kime isterse ona yaşam verebilir. Çünkü o kendisi yaşamın kaynağıdır. İşte bu nedenle İsa, Lazar'a dışarı çıkması için seslendiği zaman ölü bedeni yaşama geri döndü. Dirildi ve mezardan dışarı çıktı. İsa işte bu nedenle Lazar'ın kız kardeşine, "Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır," diyebildi. Şimdi öyküyü bitirelim ve Yahudilerin İsa'nın Lazar'ı mezardan dirilttiğini gördükten sonra neler yaptıklarını öğrenelim. Kutsal yazılar şöyle der. Yuhanna 11:45-57. O zaman Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti. Ama içlerinden bazıları Ferisilere giderek İsa'nın yaptıklarını onlara bildirdiler. Bunun üzerine başkâhinler ve Ferisiler yüksek kurulu toplayıp dediler ki, "Ne yapacağız? Bu adam birçok doğaüstü belirti gerçekleştiriyor. Böyle devam etmesine izin verirsek herkes ona iman edecek. Romalılar da gelip kutsal yerimizi ve ulusumuzu ortadan kaldıracaklar." İçlerinden biri, o yıl başkâhin olan Kayafa, "Hiçbir şey bilmiyorsunuz," dedi. "Bütün ulus yok olacağına, halk uğruna bir tek adamın ölmesi sizin için daha uygun. Bunu anlamıyor musunuz?" Bunu kendiliğinden söylemiyordu. O yılın başkâhini olarak İsa'nın ulusun uğruna ve yalnız ulusun uğruna değil, Tanrı'nın dağılmış çocuklarını toplayıp birleştirmek için de öleceğine ilişkin peygamberlikte bulunuyordu. Böylece o günden itibaren İsa'yı öldürmek için düzen kurmaya başladılar. Bu yüzden İsa artık Yahudiler arasında açıkça dolaşmaz oldu. Oradan ayrılarak çöle yakın bir yere, Efraim denilen kente gitti. Öğrencileriyle birlikte orada kaldı. Yahudilerin fısıh bayramı yakındı. Taşradakilerin birçoğu bayramdan önce arınmak için Yeruşalim'e gitti. Orada İsa'yı arayıp durdular. Tapınaktayken birbirlerine, "Ne dersiniz, bayrama hiç gelmeyecek mi?" diye soruyorlardı. Başkâhinlerle Ferisiler, onu yakalayabilmek için yerini bilenlerin haber vermesini buyurmuşlardı. Yuhanna 12:1-8. İsa fısıh bayramından 6 gün önce ölümden dirilttiği Lazar'ın bulunduğu Beytanya'ya geldi. Orada kendisi için bir ziyafet düzenlediler. Marta hizmet ediyordu. İsa ile birlikte sofrada oturanlardan biri de Lazar'dı. Meryem çok değerli saf Hint sümbülü yağından yarım litre kadar getirerek İsa'nın ayaklarına sürdü ve saçlarıyla ayaklarını sildi. Ev yağın güzel kokusuyla doldu. Ama öğrencilerinden biri, İsa'ya sonradan ihanet eden Yahuda İskariyot, "Bu yağ neden 300 dinara satılıp parası yoksullara verilmedi?" dedi. Bunu yoksullarla ilgilendiği için değil, hırsız olduğu için söylüyordu. Ortak para kutusu ondaydı ve kutuya konulandan aşırıyordu. İsa, "Kadını rahat bırak," dedi. "Bunu benim gömüleceğim gün için saklasın. Yoksullar her zaman aranızdadır ama ben her zaman aranızda olmayacağım." Zamanımız dolmak üzere ama sizlerle vedalaşmadan önce üzerinde düşünmemiz gereken bir konu var. İsa'nın onlara gösterdiği mucizevi belirtiye, kanıta, din önderlerinin nasıl karşılık verdiklerini gördünüz mü? Aralarından hiçbiri İsa'nın yaptığı mucizeyi inkar etmeye cesaret etmedi. Çünkü herkes ölümden diriltilmiş adamı kendi gözleriyle görebiliyordu. Ama baş kâhin ve diğer kâhinler ne yaptılar? Günahlarından tövbe ettiler ve İsa'nın gökyüzünden gelen Mesih olduğuna iman ettiler mi? Hayır, tövbe etmediler. İsa'nın yaptığı tüm mucizevi belirtiler, kâhinlerin ve onların öğrencilerinin tövbe etmelerine ve İsa'yı Rableri ve kurtarıcıları olarak kabul etmelerine neden olmadı. O halde baş kâhin ve diğer kâhinler ne yaptılar? İsa'dan daha çok nefret ettiler ve onu öldürme planları yapmak için bir araya geldiler. Aynı zamanda İsa'nın ölümden dirilttiği Lazar'ı da öldürmeyi planladılar. Çünkü Lazar pek çok Yahudinin kâhinlere sırt çevirerek İsa'yı izlemelerine neden oluyordu. Bu din önderlerinin yürekleri ne kadar katı ve Tanrı'dan ne kadar uzaktı. Onlar Tanrı'yı ya da gerçeği sevmediler. İsa'nın gözlerinin önünde yapmış olduğu açık kanıtları, pek çok mucizeyi önemsemediler ve bu mucizelere aldırmadılar. Düşündükleri tek şey kendi zevkleri, kendi konumları, kendi çıkarları ve para kazanmaktı. Böylece bir araya geldiler ve İsa'yı öldürme planları yaptılar. Çünkü eğer İsa'nın devam etmesine izin verdikleri takdirde tüm Yahudilerin kendilerinden ayrılmalarından ve İsa'yı izlemelerinden korkuyorlardı. Bu din önderleri hakkındaki düşünceleriniz nedir? İsa'yı öldürme fikrini onların zihinlerine sizce kim koydu? Onlara rehberlik eden şeytandı. Çünkü o Tanrı'dan ve onun Mesih'inden nefret eder. Şeytan, Yahudi liderlerin İsa'yı öldürdükleri takdirde Tanrı'nın Adem'in çocuklarını şeytanın gücünden kurtarma planının suya düşeceğini düşündü. Ancak şeytanın farkına varamadığı gerçek şuydu. Tanrı, Adem'in çocuklarını şeytanın gücünden kurtarmak için İsa'nın ölümünü kullanmayı planlamıştı. Aynı zamanda şeytan ve onunla birlik olanlar ölümün gücünün Rab İsa için geçerli olmadığının farkında değillerdi. Toprak onu çürütemezdi. Birebir anlamıyla yiyemezdi. Çünkü İsa diriliş ve yaşamdır. İsa bu nedenle Lazar'ın kız kardeşine şu sözleri söyleyebildi. Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Buna iman ediyor musun? Yuhanna 11:25-26.
Şu anda bugün için sizlerden ayrılmamız gerekiyor. Sizleri bir sonraki dersimize katılmaya davet ediyoruz. Müjdeyi okumaya yine devam edeceğiz ve İsa'nın Yeruşalim'e nasıl bir eşeğin sırtında gireceğini ve böylelikle Tanrı'nın peygamberlerinin Mesih ile ilgili olarak uzun zaman önceden bildirdiklerini yerine getirdiğini öğreneceğiz. Siz İsa Mesih'in şu sözlerindeki kutlu anlam üzerinde düşünürken Tanrı sizi bereketlesin. Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Buna iman ediyor musun? Yuhanna 11:25-26.